Dünya kablosuz ağ pazarı lideri TP-Link mobilite programını sunar.
Mobilite'nin yeni bölümünden herkese merhaba arkadaşlar. Ben Erdi Özer.
Ben Mesut Çevik.
Yepyeni bir programla karşınızdayız. Yüksek pil kapasitesine sahip olan telefonları zaman zaman konuşuyoruz. Özellikle Çin menşeli olduğu zaman bu telefonlar pil kapasitesi büyük olsa bile güvenlik konusunda, batarya güvenliği konusunda çok güven vermemesini de zaman zaman dile getiriyoruz. Ama bu defa pil konusunda uzmanlaşmış firmalardan birisinin bir telefonu haberlerimize konuk oluyor. Bu da Energizer. Biz pilleriyle daha çok tanıyoruz ama sonucunda enerji depolama konusunda yıllarını vermiş firmalardan bir tanesi. Daha önce akıllı telefon piyasasına girmişlerdi. PowerMax P600C adını verdikleri 4500 mAh kapasiteli bir telefonları vardı. Ama şimdi yeni model hazırlamış durumdalar. PowerMax P16K Pro adını taşıyan ve hani diğer özelliklerini konuşuruz ama bir telefon düşün. İçerisinde 16000 mAh kapasiteli pili var.
Ya çok gereksiz gelmeye başladı bana bu pil kapasitesi çok büyük telefonlar. Hani şöyle bir şey var. Tamam, bu pil kapasitesi büyük telefon incecik bir yapıda olur. Hani Note 8 kasasında 16.000 mAh verir bana. Mucize gözüyle bakarım ama telefon da kütük gibi oluyor genelde. Bunların telefonda tasarım nasıl?
Bu telefonun bu tür detaylar yok ama haberlere konu olan konuşu 10 mm'nin altındaymış kasa kalınlığı.
Yani görmek lazım. Yani şimdi çerçeve kalınlığı da kalınsa şey ama böyle çerçevesiz bir kasada 10 mm altında bu kadar büyük pili sundularsa yeni bir pil teknolojisiyle.
Ya bu sınıf telefona çok çerçeve şahsen ben dikkat etmem. Sonucunda 3000 mAh'le gelip çerçevesi çok kalın telefonlar da var ama 10 mm'nin altındaysa 16000 mAh.
9.9'dur 10 mm altta herhalde.
Yine kötü değil. 16000
mAh. Ya vallahi görmem lazım. Dediğim gibi kütük gibi bir telefon 16000 mAh diye kullanmak da istemeyebilir kullanıcılar. Donanım kısmı genelde zayıf oluyordu bu telefonların. Hani onu nasıl yaparlar?
Bu telefonun donanımı nispeten fena değil. Ortasında sayılabilecek bir cihaz. 5.99 inç yani 6 inç boyutunda bir Full HD Plus ekranı var. 2160x1080. 6 GB RAM var. Helio P25 chipset var. Yani orta sınıf ayarında bir
Şimdi orada şey çok önemli. Genelde Mediatek'in işlemcileri aşırı ısınıyorlar yüke bindikleri zaman. P25 içinde çok soğuk çalışan bir işlemci diyemeyiz. 16.000 mAh bataryayla çok ısınan bir işlemci bir araya getirdiğin zaman da saatli bomba gibi bir şey oluyor.
Valla bakalım. Yani Mobil Dünya Kongresi kapsamında göstereceklermiş. Orada bir şekilde karşımıza çıkarsa zaten deneyip görürüz ama yine de 10 mm'nin altında 16.000 mAh'i en azından iyi sığdırmışlar. Tabii bunu yaparken bir şeylerden taviz verip de pil güvenliği konusunu başka bir noktaya getirmişler mi bilmiyorum ama Energizer sonucunda pil konusunda güven veren bir firma.
Energizer pil konusunda güven veren firma lityum iyon üretmiyorlar. Yani bu kapasitede gitmişler LG'den veya Samsung'dan almışlardır diye düşünüyorum. Çünkü Energizer pil üretmiyor.
Tamam, doğru söylüyorsun.
Yani şimdi pil konusunda güven veriyor ama marka basıp satacaklar herhangi bir pil markanın pilini. Ona bakmak lazım yani pili kim üretmiş? Çinli X firma mı?
Yani
Samsung LG mi?
Sonucunda bu firma da telefon firması değil. Yani bir takım şeylerden dışarıdan alacaklardır.
Şey ama olabilir iki, sadece. Hani etiket telefon da olabilir bu.
O da olabilir.
Çok satılmayacak.
Ama
sadece Mobil Dünya Kongresi'nde göstereyim. Energizer ismi konuşulsun.
Belki o da olabilir ama tabii dışarıdan pil alayım ne olursa olsun kalitesine bakmana koyayım de.
Zannetmiyorum
canım. Bu kadar yıldır pil üretiyorlar. Yani pil satıyorlar.
Abi Samsung'da yıllarca telefon sattı. Sattığı telefon patladı. Yok, bir daha patlamıyor. Bir daha sattılar bir daha
bu,
patladı.
Bu adamlar ana işi telefon değil. Yani telefon için şu an deniyorlar. Telefondaki bu heyecandan dolayı pil konusunda sıkıntı yaratan telefon çıkarttılarsa ana işlerinden de olurlar yani.
Bilemeyiz işte. Yani Samsung az daha oluyordu biliyorsun. Samsung'un hem kendisi telefon hem de pil üreticisi. Profesyonel bu iki konuda da. Ama çoğaladılar.
Yani bak göreceğiz ama heyecan verici olduğu kesin. 10 mm altında 16.000 mAh en azından benim önüme çıkarsa fuarda bir deneme şansı evet. isterim. Sıradaki telefonumuz yine ilginç bir telefon. Bir otomobil markasının telefonu Land Rover'ın. Land Rover biliyorsunuz lüks SUV'ler, Jeep'ler, arazi araçları üreten firmalardan bir tanesi. Tabii arazi aracı dendiği zaman her ne kadar Land Rover'ın yeni modern araçlarını kullanıcılar, sahipleri, şoförler, sürücüler çok fazla ağır arazi koşullarına çıkarmasın. Ben de o sana çıkarmasın. Evet. Land Rover Velar diye bir araba var. Mükemmel görünüyor. İçi dışı harika. Onu kimse...
Her ne kadar bunda böyle zorlu koşullarda gösterseler de kimse şehrin dışına çıkmıyor.
Ya sonuçta Land Rover'un tabii bazı modelleri hala arazi kabiliyetlerini rakipsiz diyebileceğimiz sınıftalar ama işte Velar'a baktığın zaman yani
tabii
bildiğin
canım.
Yol arabası gibi araçlar. Ama tabii sonuçta arazi aracı yaptıkları için motivasyonlardan birisi ağır koşullarda çalışan otomobiller yapmak. İşte o noktada açık hava etkinliklerini seven bu tür zorlu koşullarda hafta sonu kaçamağı yapmak isteyen Land Rover sahipleri için firma yine outsource tabii ki dışarıdan bir firmayla anlaşarak Explorer adını verdi. Yeni bir telefon geliştirmiş. Telefon tabii ki en büyük özelliği suya toza karşı dayanıklı olmasının dışında askeri standartları da karşılayabilmesi. Araba tasarımından esinlenen bir takım noktalar var. Ayizen üst kısmını otomobillerde kullanan ön ızgara gibi yapmaya çalışmışlar. Bunun dışında diğer donanım özelliklerine bakıldığı zaman çok aman aman diyebileceğim özellikleri yok. Donanım olarak hani vay canına diyeceğim şeyler yok ama işte SOS ışıklandırma sistemi gibi. Yani hani arazi koşullarına başın derde girdi. Işıklandırma ile yerini bildirme gibi bir takım basit özellikleri de ya da hedefe yönelik bazı özellikleri de eklemeyi ihmal etmemişler.
Ya genelde bu markalara gönül vermiş insanlar bu tip telefonları edinmek istiyorlar. Bir şekilde köşede dursun diyor. Çünkü arabaya 500-600 bin euro verdikten sonra telefon için onlara 10 bin euro vermek belki bir şey ifade etmiyor.
Telefon arabanın içerisinde torpil döküyorsun, hediye olarak da koyabilirsin. Yani istersen arabayı kullan diye.
Geçen konuştuk işte Porsche Chain'in bazı modellerinde şey yoktu. Yani Bluetooth'tan telefonla konuşma yapma özelliği yoktu.
Ben sana başka bir örnek vereyim.
Bırak telefonu içine koymayı.
Geçtiğimiz haftanın duyurularından bir tane, otomobil duyurularından bir tanesiydi. Tabii ki hani hedef kitle çerçevesinde olmalı olmamalı, olması eksik midir diye midir onu ayrıca konuşabiliriz ama Lamborghini Aventador modeli ki yani şu an Lamborghini'nin bence en etkileyici aracı diye düşünüyorum. Aventador S'in yeni versiyonunu tanıttılar. 2018 versiyonu. 2018 versiyonundaki en büyük yeniliklerden bir tanesi Android Auto'nun eklenmiş olması.
Enteresan işte yani bu tip
2017'de
araçlarda.
2017'de Apple CarPlay eklemişler. 2018'de de Android Auto.
Lüks otomobil diyorsunuz. Milyon dolarla veriyoruz diyorsunuz ama adamlar gerçekten teknolojik kısmında gram gram vermeyi seviyorlar. Bu telefon da şöyle bir telefon olacak büyük ihtimalle. Çıktığı yılki işletim sisteminin bir önceki sürümünü taşıyan ve güncellemeyi asla almayan unutulacak bir cihaz olacak. Tabii. Sadece böyle hani o telefonu çok aracını çok seven, yanında da işte o tip tasarıma sahip bir telefon kullanmayı isteyen
tabii şey var. Yine hani bir takım özelliklere bakıldığı zaman yine dayanıklılık ekseninde işte tuzlu suda kullanma gibi yetenekleri de var. Buna ek olarak tabii topografi haritada çıkartabiliyormuş bir Ranger kullanarak ama zaten muhtemelen o Range Rover'e de Land Rover olan adamın cebinde bir iPhone'unu ya da ne bileyim yani, 8 bir telefon vardır. Araziye çıkarken almak isteyen adrenalin tutkunları varsa da herhalde onlar için yapılmış evet. Telefon olarak yorumlayabiliriz.
Orada Cat'in de telefonları var değil
evet,
mi?
Evet şimdi zaten ona geleceğim. Cat tarafında da yeni bir telefon haberimiz var. Bu da yine Mobilya Kongresi'nde görme şansımız olabilir diye düşündüğüm telefonlardan bir tanesi. S61 diye bir telefonları vardı onu yenilemişler. Ve bu telefon değil işte askeri standartlara dayanıklı vesaire telefon ama bakıldığı zaman 3 tane önemli özelliği var. Bunlardan birincisi zaten Cat daha önce de yapmıştım. Telefondaki FLIR işbirliğiyle kullanılan termal kamerayı geliştirmişler. Artık üzerindeki termal kamera 400 dereceye kadar ölçümleme yapabiliyormuş. Bu da yine belli iş kolları için önemli avantajlardan bir tanesi. İkincisi volatile organic compound yani uçucu organik bileşenleri algılayabilen bir sensör var. Bu sensörle de işte ıslak boya gibi ya da böyle sanayi tipi bir takım kimyasalların kullandığı ortamlardaki hava kalitesini ölçerek yine
enteresan.
Kullanıcısına bilgi verebiliyormuş. Yine tabii şey var. Lazer işaretleme özelliği var. 10 metreye kadar mesafe ölçülmemek için lazer kullanan bir telefon. Diğer donanım özelliklerine bakıldığı zaman tabii ki aman aman diyebileceğimiz özellikleri yok. İşte Snapdragon 634 GB RAM gibi telefon özelliklerine sahip ve 4500 mAh kapasiteli pili var. Yani bakıldığı zaman belli başlı özelliklerle ayrışan sınıfında hani belli bir sınıfa hitap eden bir telefon olmuş.
Pahalı bir telefon. Aynı zamanda evet burada kamerasının özellikle kızılötesi kamerasının çözünürlüğüne yer verilmiş bir detaylarında yok. Düşük çözünürlüktedir kesin büyük ihtimalle. 80'e 80 veya 90'a 90'dır. Hani
en belki kötü ihtimalle fiyatın ayrı satın akışı var. Onun kadar olsa. Yani. O zaten tek başına işte 300 dolar civarında fiyatlandırması var.
Evet belki de hani 120'ye 60'lardan bir tanedir. Bilmiyorum hani çözünürlük olarak nasıl olacak ama zaten bu fiyata çok çok iyi bir kızılötesi kamera alabiliyorsun.
Evet,
hani bu yanındaki ekstra özelliklere de ihtiyacı varsa telefonla beraber birleştirmek istiyorsa ustalarımız tabii ki ayrı bir şey ama şu da bir gerçek. Mesela şirket telefonu olarak düşünmek lazım bunu.
Ya ben bir şey...
Bir mühendisin yanına araziye giderken ver eğer gerekirse.
Ben
tanıtım videosunu
izlemişim. Orada mesela şantiyeye giden çalışanlar, işte bazı özel iş kollarındaki firmaların personeline dağıttığı telefon gibi kullanılıyor genelde.
Yani iş telefonu olarak, ana telefon değil de iş telefonu olarak düşünürsek şantiyelerde veya bu işte kızılötesi kameranın ısı kaçaklarının görülmesi gereken noktalarda çalışan insanlar için ideal bir cihaz olabilir.
İşte doğalgaz, moğalgaz gibi ortamlarda
yani evet. Şeyler. Hem iletişimini sürdürürsün şirket hattında.
Yoksa şu şekilde itibariyle zaten CBMB de çok olmaz yani. Çok ergonomik olmaz
tabii.
Yani.
Bir de şeyi düşünmek lazım. Bu tip telefonlarda sim kart içine girebildiği ve işletim sistemi çalıştırdığı için firmaya özel bazı uygulamalar kurulup içine belki o verilerin anlık olarak başka yerlere iletilmesi de söz konusu olabilir. Yani geniş düşünmek lazım tabii. Normalde alıp günlük hayatta kullanacağımız bir cihaz değil kesinlikle.
Bu arada Android 7 ile geliyor. Cat tarafını da çok sıkı takip etmemiz için aldıktan sonra güncelleme veriyor mu vermiyor mu onu bilmiyorum ama zaten belli iş kollarında belli bir gruba hitap ettiği için onların öncelikli amacı da yazılım değil. İşte kızılötesi sensör, özel sensör gibi donanımlar. Xiaomi tarafından bir haberimiz var. Mi Max 3. Mi Max aslında büyük ekranlı uygun fiyatlı telefon sevenler için geliştirilen bir aile Xiaomi tarafından. Şimdi onun 3. jenerasyonu geliyor. Xiaomi'nin Mobil Dünya Kongresi'ne tanıtacak ki muhtemelen Mi 7 gibi telefonları belki Mobil Dünya Kongresi'ne göremeyebiliriz. Her ne kadar henüz resmi olarak bir bilgi olmasa da. Onun yerine böyle sarı telefonların lansmanına da tanık olabiliriz. Bakıldığı zaman buradaki en büyük özellikler iki konu üzerine durabilir. Birincisi 5500 mAh kapasiteli pil ve Snapdragon 660-660 güçlü bir işlemci. İkincisi ise 18.9 standardında 7 inç civarı bir ekran. Bu arada mesela ilginç bazı özelliklerden bahsediyoruz. Tabii şimdi 7 inç ekran boyutundan bahsediyoruz ama 18'e 9 olduğu için 6.5'a yakın civarda o civarlarda bir ekran boyutu görürüz gibi
geliyor. Ama biliyor. Uzun olacak tabii 7 inç olmasıyla.
Gerçi zaten Mi Max gibi telefonlarda yine büyük telefonlar. Bu biraz daha hani bir phablet diyebileceğimiz tablete yakın telefon isteyenler için geliştirilmiş modellerden bir tanesi. Mesela ilginç detaylardan birisi Xiaomi tarafında kablosuz şarj desteğine sahip olan ilk telefonlardan birisi olacağı yönünde. Zaten şimdi 5500 mAh gibi büyük de bir pili var. Kablosuz şarjı
dolduramazsın.
Dolduramazsın, onu düşünecektim zaten. Yani ya hızlı bir kablosuz şarj çözümü verecekler ki zaten fiyat performans olduğu için vermez zaten. Zannetmiyorum. İçinden çıkmaz. Muhtemelen onu da aksesuar olarak satacaklar gibi görünüyor. 3 GB ve 4 GB RAM seçeneğinin yine tercihe göre de 64 ve 128 GB depolama kapasitesinde olacağı söyleniyor. Android 8.1 oraya da gelecek ki bir ihtimal Android One olma ihtimali de gündemde. Sonuçta Android One'da Xiaomi adım atmış durumda A1 modeli. Onu geliştirmeyi düşünüyorlarmış bazı yeni modellerle ki bu da yine o gruba dahil cihazlardan birisi olabilir. Bir takım başka standartları da destekliyor. Mesela eksik olarak farklı özellik olarak mesela parmak izi okuyucusu tabii var ama eksiklerden bir tanesi NFC'nin olmayacağı konuşuluyor ki Xiaomi'de maliyeti koruyabilmek anlamında bazı modellerde NFC'ye yer vermiyor Belki bu da o telefonlardan birisi olacak gibi.
Ya NFC çok şey vaat eden ama günlük hayatta çok kullanmadığımız bir teknoloji haline aldı. NFC nerede işimize yarayacak? Eğer bu telefonla ödeme sistemleri yaygınlaşırsa gerçekten aktif olarak kullanacağız. Ve çok da fazla kullanıyor olacağız. Orada bunlar sorun NFC'ye sahip olmaması ama Türkiye'de yaygınlaşana kadar büyük ihtimalle bir sonraki jenerasyonu çıkmış olur zaten. İşin enteresan tarafı Çin pazarı içinde üretiliyor bunlar ve Çin'de aslında çok aktif kullanılıyor mobil ödeme sistemleri.
Ya özellikle orada mesela WeChat üzerinden ödeme...
Gerçi orada WeChat ödüyorlar herhalde NFC yine kullanmıyorlar. İnternetten mi ödeme acaba orada?
Bilmiyorum. Yine sonuçta belli yerlerde dokunuyla tarzı konseptler de vardır herhalde yani. Sonucunda kredi yani? Kartı yerine telefon dokundurarak ödemede işte biz Avusturyalıydık. Apple Android Pay gibi yöntemler var. Dokunduruyorsun telefonu. Bitti. Direkt ödeme. Hani 2-3 tane bekleme süresi var. Benim gözlemlediğim mesela dokunup ödediğin kredi kartı yönlemlerine göre biraz daha uzun sürüyor. Çünkü telefonun onu kimlik kod doğrulaması yapması gibi bir takım şeyler var. Ama sonucunda NFC olmasına göre kötü bir şey. Onu da o şekilde yorumlayabiliriz diye düşünüyorum. Fiyat olarak da 250-260 dolar civarında bir fiyatlandırmadan bahsediliyor. Snapdragon 660 gibi donanımı da dikkate aldığımız zaman yine fiyat performans tarafında bence öne çıkacak telefonlardan birisi olabilir. Ama büyük telefon olduğu için yine meraklısına hitap eden bir telefon olur.
Snapdragon 660 önemli bir yonga seti. Orta sınıf telefonların artık gerçekten gündelik ihtiyaçlarımızı fazlasıyla görür hale geldiğini göreceğiz bu sene.
Evet bakalım. Eğer Mobil Dünya Kongresi'nde telefon canlı canlı gösterilirse onu da sizin için dener videosunda paylaşırız zaten. HTC tarafında yani artık işler yolunda gitmiyor demenin bir anlamı yok. Zaten evet, işler yolunda gitmedi. Epeydir biliniyor. Şimdi geçtiğimiz hafta yaşanan gelişmelerden birisi de Amerika pazarı için. Amerika'daki ekipten bayağı bir kişi işten çıkardıkları söyleniyor. HTC işten çıkarma yaptığını doğruluyor ama kaç kişi çıkardığını söylemiyor. Amerikalı kaynaklarsa bir düzine ile 100 kişiye yakın oranda değişen bir çalışan sayısından bahsediyor. Kaç kişi çalışıyor bilmiyorum ama Kuzey Amerika pazarında epey büyük bir ekipmiş anlaşılan. Geçtiğimiz haftalarda zaten biliyorsun başkan da HTC'nin telefon bölümünün başındaki adam da istifa etmişti. Orada sıkıntı bayağı büyük gibi görünüyor.
Ya bir değişim oluyor ya da tamamen elden çıkartıyor.
Firmaya sorsan hep şey zaten hep yeniden yapılanma diyorlar ama işte
yani. Google'a bütün o tasarım ekibini sattıklarında yani verdiklerinde aslında satışın tamamlandığında ben öngörmüştüm. O zaman da konuşmuştuk hatta söylemiştim yani bu aslında bir satış ama tam olarak ismine satış diyemiyorlar. Google patentleri falan koruma altına alabilmek için böyle işler yapıyor diye. Çünkü Google için değiştiği önemli partnerlerden bir tanesiydi. Bir sürü patente sahip inovasyon konusunda tasarım konusunda öncülerden.
Mesela şöyle bir durum var onu söylemişken söyleyeyim bu. Gelişmeyi ilk duyuran haberin kaynağı ki zaten bir mobilitenin gündemine doğrudan girdi. Diyorlar ki mesela Google'dan gelen 1.1 milyar dolar kasada duruyor ve HTC'nin o parayı ne yapacağını kimse bilmiyor.
Yani bugüne kadar ettiği zararları da telafi ettim diye düşünebilir sahibi.
Vallahi bilemiyorum ama rakamlara bakıldığı zaman 2017'nin Aralık ayıyla 2018'in Ocak ayı arasında %15 bir kayıp yaşamışlar. 2017'in Ocağı ile 2018'in Ocağı arasında %27'lik bir kayıp söz konusu. Yani zaten eriye eriye bir şey de kalmadı ortada açıkçası bakıldığı zaman. İlginç bir gelişme daha var. Akıllı telefon operasyonuyla VR tarafını yani Vive tarafını birleştireceklermiş. Bunu da bazıları satış için yorumluyor. Sonucunda çünkü telefon tarafı kan kaybediyor ama VR tarafında herhalde pazarın en bilindik markasına sahipler. Güçlüler. Dolayısıyla ikisini birden paket yapıp satmak belki daha kolay olabilir tek başına telefonu satmaktan.
Vallahi bilmiyorum. Telefon şu anda para eder mi o tarafta? Kim niye alır? Konuşmak lazım. Çünkü asıl tasarım ekibi Google'a geçti zaten. Yani o tarafta eğer tasarımdan alacaklarsa insanları. HTC'nin fabrikaları vardı. Kapatıyordu yavaş yavaş ama herhalde elinde hala üretim için bazı fabrikalar vardır diye düşünüyorum. Belki onları takas ederler birileriyle.
Yani şimdi bu sene yine bir amiral gemisi göreceğiz HTC'de. Birkaç yeni model daha görürüz ama bu sene bir şey hani elle tutulur bir gelişme yaşanmazsa.
Ki yaşanacağı da yok. Mobil pazar zaten artık
şimdi ölüyor. Zaten birazdan ondan da bahsedeceğiz. 2019 hadi bilemedim 2020'de biz şu anki HTC'yi ya farklı bir marka altında ya da piyasadan yavaş yavaş artık silmeye doğru giden bir marka gibi de görebiliriz diye düşünüyorum. Bakalım ne olacak. Türkiye tarafında da yeni bir ülke müdürleri vardı. O ayrılmış.
Evet. Kimsenin tanımadığı bir ülke müdürü vardı. Tanışmadı.
Öyle bir durum söz konusu. Bakalım Türkiye operasyonunda da bir takım belki gelişmeler zamanlı olur. Şimdi az önce konuştuğumuz konuya gelelim. Akıllı telefon pazarı ilk defa yıldan yıla kan kaybetmiş. Bunu söyleyen kim? Gartner araştırma şirketi. Zaten dünyada iki tane çok büyük araştırma şirketi var. Birisi IDC, birisi Gartner. Gartner 2004'ten bu yana akıllı telefon piyasasını takip ediyormuş. Palm Treo 650 modelinden bu yana. Ve ilk defa açıkçası 2017 kan kaybedilen yıl olmuş. Rakamlara bakıldığında 432 milyondan 408 milyona düşmüş adetler. Tabii ki küçülen pazarda pazar payını arttıran firmalar var. Örneğin Samsung'da bir büyüme var. Apple arasında biraz daha açmış fark olarak ama bakıldığı zaman 2017'de artık akıllı telefon piyasasının doygunluğa geldiği de rakamlara yansımış durumda.
Sadece Çin'de bile son çeyrekte %4'lük bir gerileme görülüyordu satışlarda. Artık doygunluğa ulaştık pazar. Kimse heyecanlanmıyordu. Yani bakıyorsun iPhone 10 çıkıyor. Ama kullanıcılarda eski şey yok. Eski kuyrukları görmüyorsun. Eski izdihamlar olmuyor. Hatırlarsan stoklarda problem olurdu. Alamazdın. 2-3 hafta sonra yatardı. Onları Apple'da daha yaşamıyorsun artık. Hı hı. Fiyatlar yükselmeye devam ediyor. Ve tasarımsal anlamda kullanıcıların wow diyeceği bazı şeylerde hala daha ortada yok. Yani ekran üstünden parmak izi okutma gibi. Hala daha tam çerçevesiz kasalara geçiş gibi bazı yeniliklerde yaşanmadı. Hı hı. Kamera konusunda bazı adımlar atılıyor ama kameralarda son 2 senedir kullanıcıları fazlasıyla memnun etmiş gibi görünmekte. Bir de fotoğraf çekiyoruz. Çekilen fotoğraflar da aslında anlamsız olmaya başladılar. Yani sadece o an için artık
ya
birçok fotoğraf.
Bir durum var hakikaten. Yılda,
günü kurtarıyor yani.
Şimdi yıldan yıla bakıldığı zaman pek çok büyük firmaya bakmış. Mesela Apple ne yapıyor? Yıldan yıla bir büyük lansman yapıyor ve telefonunu öyle çıkartıyor. Samsung tarafında yılda 2 döngü var. Bir Galaxy S ailesini görüyoruz. Sonra Galaxy Note ailesini görüyoruz. LG tarafında yine benzer politikalar var. Sony tarafı yine yıldan yıla bir veya iki model çıkartıyor. Ya şimdi öyle bir durum ki birincisi zaten bu yarış içerisinde üreticide inovasyon yapma kabiliyeti de giderek azalıyor. Çünkü hem ciddi bir yatırım yapılması gerekiyor, evet, hem de büyük oyuncu ile küçük oyuncu arasındaki fark da aslında giderek kapanıyor. Çünkü Çinlilerin o devreye girmesiyle beraber bugün işte 200-250 dolara 400-500 dolar telefonların yapabildiği her şeyi büyük oranda yapabilen telefonlar da çıkmış durumda. Artık tabii kullanıcılar da artan maliyetlerden dolayı her sürekli telefon yenileme eğiliminde değiller. Hal böyle olunca da yenilik ve inovasyon tarafı da çok acayip şeyler önümüze kısa vadede getiremediği için ortaya çıkan tablo bu yönde. Örneğin Samsung'un pazar payı %17.8'den %18.2'ye çıkmış. Yani pazar payında yükselme var ama Samsung satışları düşmüş. Yani evet, küçülen pazarda büyüyen firmalar olmuşlar.
Şimdi pazarın büyümesi için veya insanların artık eldekileri hızlıca değiştirmesi için katlanabilir cihazların gelmesi lazım.
Artık yani bükülebilir ekranlar, evet, tamam, hani bileğine takabildiğin, çıkarıp kullanabildiğin telefon konseptlerini yıllardır gösteriyorlar böyle şov amaçlı ama pratik hayatımıza henüz girmiş değil. Aynen. Bu arada şeyi de ekleyelim. Gartner firması firma bazında LG, Lenovo, HTC, Sony, OnePlus, Essential ve Google'un telefonlarını marka marka sınıflandırmıyor. Onları diğerleri kategorisi altına topluyor. Ama zaten bahsettiğiniz firmalara bakıldığında LG, Lenovo, HTC, Sony, OnePlus, Essential, Google. Arada muhtemelen bir OnePlus var büyüyen ama onun adetleri dünya devleriyle yarışabilecek, evet, seviyede değil. Zaten diğerleri de kan kaybeden firmalar üç aşağı beş yukarı. Hani orada bir büyümeyi de tek başına konuşmak çok kolay değil. Bakalım 2018'de ne olacak? Samsung Galaxy S9 diyoruz. Genel görünüm olarak S8'in aynısı. Evet, özellik olarak yepyeni kamera, işte daha hızlı işlemci vesaire ama elinde S8 ya da S8 Plus'ı olan adam S9'u gördükten sonra değiştirmek istemeyebilir.
Tabii canım.
O yüzden.
S7H'den bu yana Samsung kullanıcısına zaten değiştirme yönelik öyle çok büyük bir istek de yok.
Aynen öyle. Fiyatlara bakıyorsun işte ciddi şekilde artıyor. İnsanlar bu konuda artık daha temkinli davranmaya tercih ediyorlar.
Hatta geçtiğimiz günlerde S6H'i şöyle bir elime aldım, tekrar kullandım. S6H bile tasarımsal anlamda hala şu anki çok telefonun önünde.
O telefonun tasarım olarak bence en büyük sıkıntısı kenarları çok keskindi.
Onun en büyük sıkıntısı pildi.
Pil zaten
problem de. Pili birazcık daha büyük koysalardı hiçbir sıkıntı kalmıyor.
Çok klavisler çok keskin bitiyordu. Benim avuç içerisinde rahat ediyordu ama dediğim gibi pil konusu gibi başka şeyler de var. Fakat Samsung'un da kırılma yaptığı telefonlardı. Sonrasında evet, iyice aldı başına gitti. Apple'dan bir haberimiz var. AirPods 2 geliyor. Zaten yavaş yavaş artık birinci model o ürün döngüsü çerçevesinde geri çekilecek gibi görünmekte. İki temel özellikten bahsediliyor. Bunlardan birincisi suya karşı dayanıklılık özelliği, mukavemet. Ki zaten kulaklarda insanların aslında yavaş yavaş...
Ya spor yaparken çok terliyorsunuz. Onda bile endişe etmemeniz lazım. Yani terim bozar mı bozmaz mı diye.
Aynen öyle. İkincisi ise W2 çip ile beraber Always On Siri özelliğinin gelecek oluyor. Yani Siri'nin seni sürekli dinlemesi ki zaten bilgisayarlarında olan bir fonksiyonu bu. Bu özellik ekleyeceklermiş.
Ya şimdi şöyle bir şey. Siri'nin kulaklıkta sürekli dinlemesini büyük ihtimalle kapatırız diye düşünüyorum ben. Çünkü Siri olduk olmadık her yerde açılan bir teknoloji. Hiçbir şekilde sesinizi tanımıyor. Öyle bir dünya yok yani. Sadece senin sesini ayırt edeceğim, başkasının sesiyle açılmayacağım diyor. Okey, sesinizi alıyor en başta. Sonra normal gündelik konuşmada herhangi bir şeyden bahsederken bile açılıp
evet,
böyle salak sapık tepkiler verdiğini görebiliyorsunuz. Kulaklıkta özellikle çok rahatsız edici olur. Yani etrafımdaki konuşanlardan bir tanesine hey Siri demiş gibi algılayıp açılırsa, benim müzik keyfimi bölerse orada bayağı bir sinir olabilirsin.
Aynen öyle. Bunun dışında teknik özellik anlamında Başka şu ana kadar çıkmış bilgi yok. Sadece çıkış tarihi üzerine bir takım tartışmalar var. Bir kesim kaynak 2018 sonu gibi söylüyor. Bir kısım kaynak 2019 gibi söylüyor.
İşte W2 yongasıyla geleceği. Bir de biliyorsunuz onun normalde o şarj kutusu da değişecek. Kablosu şarj özelliğine kavuşacak. Onunla beraber aslında yenilenmiş paket göreceğiz.
Bu arada W2'nin yine W1'e göre enerji tüketimi anlamında ciddi avantajı olacağı evet. söyleniyor. Bu da pil ömrüne olumlu anlamda katkı sağlayabilir. Gerçi Always On Siri falan devreye girerse
bakalım oradaki kazanım. Ama zaten AirPods şu anda tam kablosuz kulaklıklar içinde pil ömrüyle rakiplerini çok çok önünde. Hiçbiri yetişemiyor.
İşlevsellik olarak da öyle. Kullanım kolaylığı tabii anlamında öyle. Gerçekten. Yani özellikle kurulum anlamında. Kapağı açıyorsun. Eşliyor hemen yani.
Yani eşlemenin ötesinde gündelik kullanımı telefon görüşmesini rahat rahat yapabildiğiniz tek kulaklık tam kablosuzlar içinde.
Acaba aktif gürültü engelleme gibi teknolojileri ilave ederler mi buna?
Bu kulak içi olması lazım. Kulak içi olmazsa aktif gürültü engelleme çalışmıyor.
Çalışmaz ama işte. Belki tasarımını değiştirirler.
Zannetmiyorum. Apple'ın kulak içine geçeceğini düşünmüyorum çünkü...
Gerçi onlarda Beats markası da var. Yani evet. sonucunda...
Apple'ın fark yaratan kısımlarından bir tanesi de aslında hala da kulak içine geçmemiş olması. O evet. tarafta. Kullanıcılar da öyle yakalıyor bir kesimi.
Kimisi seviyor tasarımı. Evet. Kimisi de çok ergonomik bulmuyor. Çünkü sonucunda kulak içi kulaklıkta petleri değiştirme şansın olabiliyor.
Tabii
yani.
Tabii. Bir de bundan... tamamen ya sesten yalıtıyor, bu yalıtamıyor.
Bakalım ya 2018 sonlarına doğru belki işte Eylül ayında yapılacak yeni iPhone lansmanıyla beraber görebiliriz ya da belki 2019'a kalabilir. Bu arada önümüzdeki bir iki ay içerisinde Apple'ın yeni iPad'leri ve yeni Mac'leri tanıtacağı konu, MacBook'ları tanıtacağı konuşuluyor. O konuyla ilgili de henüz çok ciddi sızıntılar yok ama Apple Watch tarafında bazı yenilikler ve diğer ürünlerde de bir takım güncellemenin olacağı konuşuluyor. Şimdi buradan konuşmamız gereken bir başka haber de Qualcomm tarafında. Qualcomm'un önümüzdeki yıla ait bir takım açıklamaları oldu. Zaten Hawaii'de yaptıkları Snapdragon teknoloji zirvesinde tam kablosuz kulaklık, gerçek kablosuz kulaklıkların çip geliştirdiklerini söylemişti. İşte Apple'ın W1, W2'sine evet. karşılık Qualcomm'da da bir çip var. Bu çiple birlikte aynı zamanda 802.11x yani 802.11ac'den sonra gelecek standardı destekleyen bir Wi-Fi modülünü de önümüzdeki sene Snapdragon'la beraber paketleyeceklerini açıkladılar. Yani örneğin Samsung Galaxy S10 ya da işte Snapdragon 655'i kullanan herhangi bir Amiral gemisi telefon daha yüksek hızda Wi-Fi kabiliyetini, daha yüksek hızda Wi-Fi'yi sunarken daha düşük Wi-Fi enerji tüketiminde ve aynı zamanda kulaklık tarafında da yeni çiple beraber daha uzun pil ömrü sunabilen gerçek kablosuz kulaklıkları da görebileceğiz.
Tabii yeni kablosuz teknolojisinde aynı zamanda bir cihazın işte yüzlerce cihaza ses aktarabilmesi gibi. Yani eskiden biliyorsunuz 2-3 cihaza aktardım Bluetooth 5'te biz bunu yenilik olarak sayıyorduk. Artık birden fazla hem de hayli fazla cihaza aynı anda ses aktarabilmesi söz konusu. Tam kablosuz kulaklıklarda da Qualcomm gerçek tam kablosuz kulaklıklar devri şimdi başlıyor diyor. Çünkü tam kablosuz kulaklıklarda işte kulaklıkların senkron olması, cep telefonuyla bağlantı kurmaları, harcadıkları güç, şarj süreleri gibi bir sürü böyle sıkıntı vardı. Şimdi bu yeni yongalarla beraber bunların hepsinin aşılacağından bahsediyor. Ses kalitesinde de bir artış vaat edilenler arasında. Hep beraber deneyip göreceğiz. Şimdi denemediğimiz için vaatler hep bu şekilde olur. Bir teknoloji geldiği zaman hiçbir zaman aman ben şurada kötüyüm ama burada iyi olacağım falan. Hani işte hızım iyi ama ses kalitesinde rakibim biraz altta kalabilirim demez. Hepsi böyle bazı iddialarla geliyor. Sonra alıp bir bakıyorsun 2 saat gitmeyen bir kulaklık çıkmış ortaya.
Yani Qualcomm iddiaları arasında mesela gerçek kablosuz kulaklıklar için işte zero stereo lag denen o stereo gecikmesini tamamen yok ettiğini söylüyor. Evet. İşte aynı zamanda kablosuz olarak audio fillerin tatmin olabileceği yüksek ses kalitesinden vaat ediyor ki Qualcomm'la ilgili şunu da söyleyelim. Bluetooth standartında kendi özel teknolojilerini ekleyen bir firma. Saf Bluetooth yerine onu biraz daha modifiye ederek farklı özellikler kazandırma çalışmaları olan bir firma. Bakalım sonuçta bu özelliklerin hepsini sonra Qualcomm kendisi bir cihaz satıcısı olmadığı için pek çok telefonda görme şansımız var. Bu tür gelişmeler pek çok kişiyi de tatmin eder diye düşünüyorum. Bir gelişme de ARM tarafından. ARM'ın yeni bir çalışması var. Bu çalışma kapsamında belki konseptini bazı firmalarda ya da bazı operatörlerde gördüğümüz sim kartsız telefon. Daha doğrusu onlar da gömülü sim kart olarak geliyordu ama bu çalışma hayata geçerse artık sim kartlı telefon devri yavaş yavaş bitebilir. Çünkü kullanıcı tanıma, aboneyi tanıma modül denilen bir yeni teknoloji üzerine çalışıyorlar ve bunda silikonu yani çipin içerisine gömme gibi niyetleri var. Böyle olursa çipi koyduğun telefonu operatör kendi abone bilgilerini yükleyerek kullanıcıya herhangi bir sim kart derdi olmadan hizmet verebilecek.
Çok güzel bir teknoloji. Çalınmaların da birebir önüne geçecek konulardan bir tanesi. Eğer sim kart dijital sim kart olursa ve dışarıdan müdahale edilemezse bunu aktif etmesi için bir operatöre gitmesi gerekecek ve siz çalıntı kaydı verdiyseniz aynen. eğer aktive edilemeyecek. Bu gerçekten önemli konulardan, önemli gelişmelerden biri. Artık cep telefonu teknolojisinde kapağı açıp da operatörden aldığınız sim kartı içine koyup tekrar içine sokma devri artık şey aslında en böyle geri kalmış teknoloji.
Aynen öyle. Zaten bu yüzden devreye girmesi tasarım konusunda da cihaz üreticilerini biraz daha rahatlatır. Belki maliyet konusunda da bir takım yansıma olur. Çünkü şasiye de boşluk bırakma evet. işte oraya sürgülü sistemler koyma gibi. ARM tarafı aynı zamanda bu sistemin ciddi güvenlik önlemleriyle korunduğunu söylüyor. Sonucunda bu tür çiplerin de dışarıdan müdahaleye açık olması da güvenlik endişesinin olması farklı bir takım şeylerin telefona yüklenmesi anlamına da gelebilir. Halihazırda zaten işte Apple Watch'ta ve bazı başka konseptlerde gömülü sim yöntemiyle ya da işte embed sim gibi bir takım çözümlerle buna benzer şeyler sağlanıyordu. Ama eğer ARM'ın bu çalışması genel kabul görürse sim kart, yılların teknoloji sim kartı belki önümüzdeki 3-5 yılda göremeyebiliriz ki bu şey açısından önemli. Sonuçta ARM satın alan firma SoftBank. SoftBank de Japonya'nın en büyük operatörlerinden birisi. Amerika'da da Verizon'ın, pardon Sprint'in olsa gerek onun sahibi. Zaten Amerika ve Japonya'da da çok operatör tarafında güçlü bir firma olduğu için.
Hayata geçirebilir yani.
Oradaki o hareketlilik zaten dünya geneline de yayılabilir. LG K8 ve K10 Plus var. LG'nin fiyat performans dostu telefonlarından bazıları. Onların da 2018 versiyonları tanıtıldı. Mobil Dünya Kongresi'nde de göreceğiz. Özelliklere bakıldığı zaman işte küçük olan modelde 5 inç HD ekran var. Büyük olan modelde 5.3 inç HD ekran var. Yani 720p ekranlardan bahsediyoruz. Genelde işte 2 GB ya da 3 GB RAM'li basit telefonlar.
Kafalardan kurtulamadılar ya. Ondan sonra da niye geri gidiyoruz, niye geriliyoruz? Sen o telefonun 2 GB RAM'i niye koyuyorsun?
İşte birinde 2500 mAh pil var mesela, diğerinde 3000 mAh pil var. Ama işin ilginç tarafı ne biliyor musun? Şimdi bunu LG markalı bir telefon olduğu için işte ortalama 150-200 lira satacaklar. Şimdi Çinlerde öyle bombastik telefonlar var ki o fiyata. Hiç şansın yok.
Yani işte o yüzden diyorum ya, bunların kafanızın değişmesi lazım. Bu şekilde gitmeyecek yani. Üstüne LG bassın diye o telefonu pahalı satmanın bir anlamı yok.
Ya bir de kamera odaklı telefon falan diye bunu basın bülteni yollamışlar. Yani bilmiyorum. Tasarım olarak da hani vay canına diyebileceğim böyle albenili tarafları da yok açıkçası. Son haberimizde Galaxy S9, S9 Plus cephesinden artık sızmayan şeyleri kalmadı. Boy boy yüksek çözünürlükte görüntüler de paylaşıldı. Fiyat konusu tartışmalı değil. Biz geçtiğimiz günlerde yaptığımız bir canlı yayında Norveç fiyatının işte aşağı yukarı dolara çevirdiğimiz zaman 1100-1200 dolar hatta 1300 dolara varan seviyede olacağını konuşmuştuk. Şimdi Avrupa tarafında bazı abonelik bilgileri üzerinden fiyatlar sızdı ki gösterilen fiyatlar aşağı yukarı 850 euro ile 1000 euroya varan seviyelerde değişkenlik gösteriyor.
Telefonlar pahalılaşıyor gün geçtikçe ve satışların azalmasına belki bu da etkilidir. Karlılık artıyor ama firmalarda, yani karda bir sıkıntı yok. Sadece satış adetlerinde azalıyor. Çok gerekli mi bu tip bir telefona geçiş? Zaten gerekli değil. Şu anda halihazırdaki eğer geçtiğimiz sene üst tepe model cihazlardan bir tanesini aldılarsa, hatta orta seviye bir cihaz aldılarsa artık yeni telefonlara geçmenin bir geri ya yok. Türkiye, yani bu fiyatlar gerçekten çok aşırı.
Türkiye fiyatını merak ediyorum. Samsung Galaxy A8 Plus, A8'in büyüğü 3400 liradan geldiyse eğer S9 4000 lira olmaz.
6000 liradan aşağı gelmez.
Vallahi bu fiyatlar böyleyse zaten. Evet. Yani Note 8'e çok yakın fiyatlarım. Hatta belki şimdi bazı iddialar Galaxy ailesinin en pahalı telefonu olacağını söylüyor ki o Note 8'den yüksek fiyatlandırma anlamına gelir. Bazı da Galaxy S ailesinin en pahalı telefonu olacağını
söylüyor. Şimdi ayarlanabilir diyafram, işte yenilikçi bazı yüz tarama teknolojileri, animojiler falan, Samsung tarafında bir sürü yeniliği içeren bir telefon olacak bu. Ve tasarımsal anlamda da aslında S8 ailesindeki eleştirilerin hepsini giderdikleri bir cihaz. Şimdi S8'in daha rafine hali doğal olarak çok çok güzel bir cihaz olacak. Yani telefon olarak baktığınızda aslında donanım olarak, deneyim olarak Android dünyasında en iyisini sunanlardan bir tane olacağı kesin artık. Yani bunu kalkıp da telefon nasıl olacak acaba, memnun eder mi etmez mi demenin bir anlamı yok. En eleştirdiğimiz şey parmak izi okuyucu da aşağı geldikten sonra biraz da. Hatta kamera konusunda da Plus modeline çift kamera eklendikten sonra bir eksiği kalmadı. Burada en büyük konuşulacak şey artık bundan sonra fiyatı olacak.
Evet, fiyat konusu da çok parlak görünmüyor.
Görünmüyor evet.
Yani
gitgide uzaklaşıyor.
Ben mesela arayüz tarafında ne gibi yenilikler var onları merak ediyorum. Şimdi mesela bugün Note 8. Mesela Note 8 kullanıyorum. Instagram'la kesinlikle anlaşamıyor. Kesinlikle anlaşamıyor. Geçen Sony etkinliği için Avusturya'daydık. Bir şey, ışık oyunları yapan bir performans sanatçısı geldi. Ve 30 saniyelik bir gösteri. Şey, kameraların hızını ölçmek için yaptığı bir demo. Çekeyim dedim. Kız performansı bitirdi. Instagram'ı nerede açamadım. Sonra zaten şey, geri bildirim göndermek ister misin? Uygulama kendini kapattı diye bu yeri geldi.
Ya şimdi Android dünyasının bunlar ne yazık ki durumları. Yapacak bir şey yok. Uygulama uyumluluğu ve çalışması konusunda stabilite sorunları yaşanabiliyor. Onu konuda Android'in çözmesi lazım. Android tarafının.
Bu arada telefonda zaten Super Slow Motion özelliğini bekliyorduk. Kamera tarafında Samsung zaten kamerayı baştan tasarladığım şeklinde büyük ifadeler kullanıyor şu anki tanıtım videolarında ama satış şey belgelerinde raporlarına sızan bazı yeni ifadeler de var. Mesela Super Low Light denen büyük ihtimalle sizden o f1.5 f2.4 ayarlanan bir diyafram düşük ışıkta da gece fotoğrafçılığında da farklı şeyler görmemizi sebebiyet verebilir.
Ben en çok kamerasını merak ediyorum. Bir gerçek var. Gerçekten kamerasını çok fazla merak ediyorum. Biz editör olarak doğal olarak elimizde iyi kameralara sahip olursak eğer gittiğimiz her ortamda o günü kurtaracak çekimleri de bu cihazlarla yapabiliyoruz. iPhone burada hayat kurtarıcı bir telefon. Özellikle video konusunda işte fokus hızı olsun, dengeleri olsun, beyaz dengesi falan gerçekten çok iyi iş görüyordu. Samsung telefonlarının düşük ışık performansları gerçekten çok iyiydi ama onların bazı Özellikle beyaz dengesiyle ilgili sıkıntıları görülebiliyordu düşük ışığa geçildiğinde. Eğer onlar da giderilip düşük ışık performansı daha iyi hale getirilmiş, çift kamera özelliğinin yanında aslında f1.5'a düşerek arka tarafı da bokeh yapabilen bir telefon gelirse, tabii sensörün de büyümesi lazım ama yine diğer telefonlara göre çok daha iyi seviyede yapacaktır. Editör telefon olabilir.
Video abi. Ön kameranın videosu ve arka kamerada videoda.
Zaten ön kamera videoda da bunların üstünü yok.
Daha iyi. Umarım üzerine koymuşlar. Çünkü S5'ten bu yana 2K verdiler. Rakipler de vermeyince orada gitmeye devam
işte
ediyorlar.
4K olması için 12 megapiksel olması lazım. İşte o da 8 megapiksel.
Otofokus tarafında baya bir ön tarafı hızlandırdıkları söyleniyor ki o da önemli konulardan evet. Bir tanesi. Hele bir de arka kamerada video falan bir artık yavaş yavaş SLR kameralar gibi video esnasında arkayı bulanıklaştırma gibi özellikleri görmeye başlayabilirsek ya.
Fantastik olur.
Çünkü kulaklık çipler artık bunlara müsaade edebilecek hızdalar. Evet. Sensör tarafı ve arka taraftaki kamera donanım yatırımına biraz belki yoğunlaşması gerekiyor ama herhalde 2018'in kamera konusundaki en çılgın telefonlarından birisi olacak.
En tabii, merak edilen cihaz olacak.
Tabii Huawei telefonu 3 kameralı P20, şimdi Nokia 9'da bir takım başka şeylerden bahsediliyor. Bunlar da belki değişik konseptler hayatımıza sokabilir ama saf görüntü kalitesi anlamında zaten 2017'nin en iyilerinden biriydi.
Samsung telefonlar bana sorarsan hatta S5'ten bu yana herhalde kamera konusunda kötü değiller yani.
Evet bu haber bu haftaki mobilitenin son gelişmesiydi. Yeni bir mobilitede görüşene kadar hoşça kalın. Kendinize çok iyi bakın.
Hoşça kalın.
Dünya kablosuz ağ pazarı lideri TP-Link mobilite programını sundu.